Ayrım 24 Saatleri Ayarlama Enstitüsü Ahmet Hamdi Tanpınar Sayfa 347 İkinci Kısım Harita ayarcı getirdiğim projeyi, daha doğrusu oğlumun çizdiği çok acemice planla benim boş kibrit kutularından yaptığım acayip maketi büyük bir heyecanla karşıladı. Verdiğim izahatı dinledikçe memnuniyeti artıyordu. Ben her şeyi anlatıp bitirince ayağa kalktı ve ciddiyetle beni tebrik etti. Kendisine birkaç defa acele etmeyin, daha çok eksik, çok sakat tarafı var. 10-12 salon, 40 kadar oda, bunu ne yapacağız diye hatırlatmak istedim. O dinlemiyordu bile. Azizim dedi, nafile yere yaptığınız işi küçültmeye çalışmayın. Harikulade bir iş yaptınız. Asıl büyük müşkülü de halletmişsiniz. Şu ortadaki hol 2 aydır beni de meşgul ediyordu. Burada bulduğunuz hal çaresi en iyisi. Fakat ben size bundan bahsetmemiştim. Düşüncelerimizi birbirimize söylemeye ihtiyaç olmadığını, konuşmadan anlaştığımızı artık anlamanız lazım diye cevap verdi. İkimizin de hatası cep saatlerimizden harekette ısrar oldu. Fakat vaktaki siz de ben de cep saatlerimizin yerine mübareki düşünmeye başladık, mesele değişti. Yalnız siz beni geçtiniz. Odalara ve salonlara gelince bu hususta zerre kadar üzülmeyin. İkimizin de bir yığın yeni akrabası bulunduğu gibi tavsiye edilenler, ayar ekiplerinden terfi zamanı gelenler var. Demek istiyorum ki nasıl bir memuriyet adı kendi fonksiyonunu yaratırsa, bizimki gibi bir enstitüde boş bir oda ve salonda kendi fonksiyonunu yaratır. Sabriye Hanım'a bulduğunuz yer harikulade. Aziz arkadaşımızı böyle kartal gibi binanın en yüksek tepesinde yuva yapmış görmek beni cidden mesut edecek. Fakat bunlar sonra düşüneceğimiz şeyler. Şimdi ilk yapılacak iş bir basın toplantısı ile efkarı umumiyeye bu muvaffakiyetinizi ilan etmektir. Kibrit kutularıyla yaptığım bu sökülür takılır acayip ve şüphesiz gülünç ve berbat, şimdi ki her şey bitti niçin itiraf etmeyeyim, maketin başında çekilen resimlerimizi elbette okuyucularım arasında birçoğu hatırlar. Söylemeye hacet yok ki gerek binanın projesi gerek maket bir taraftan şiddetle alkışlanırken öbür taraftan da hemen hemen aynı şiddetle tenkit edilen ben, talihim icabı burada da amatör dahi ile sahtekar şarlatan oldum. Fakat artık vaziyete alışmıştım. Holün belli başlı süsü ve buluşu olan 4 sütunla 6. pavyonun her 2 katına ayrı merdivenlerden ve o kadar görülmemiş şekilde çıkılması yenilik taraftarlarını sevinçten, heyecandan çıldırtmıştı. Bir dostum günlerce gazetesinde yeni başından sonuna kadar akıl almayacak kadar yeni, yaşasın yenilik diye bağırdı. Bir başkası kokmuş ve klasik şekillerden ayrıldığımız için bahtiyar olduğumuzu söylüyordu. Bir üçüncüsü ise bu acayip merdivenleri, onları binaya bağlayan hiç lüzumsuz 2 küçük köprüyü, çünkü 3 pavyonun arasını sırf bu küçük köprücükler için açık bırakmıştım, bir yığın övdükten sonra, işleniyordu Türkçe'de, yeni St. Tax'ın başladığı devirde yeni mimari de feyzini verdi. Devrik cümle düşmanları Hayri İrdal'ın muvaffakiyeti karşısında bakalım ne yapacaklar. 4. eleştirmecinin övmesi daha parlaktı. Ona göre ben sade devrik cümleye layık bir bina yapmamıştım. Aynı zamanda soyut mimari yapmıştım. Kibrit kutularından yapılan maket ise adeta piyasaya tesir etti. İnhisarlar İdaresi bu yeni mimarlık çalışmalarına lazım olan maddeyi teminden aciz kaldı. Durmadan gazetelere verdiğimiz beyanat yapılan münakaşayı her gün biraz daha körüklüyordu. Her pavyonun ayrı şekilde boyanacağını söylediğim zaman münakaşa tekrar alevlendi. Buna mukabil hakiki mimarlar bir türlü eserimi kabul etmek istemiyorlardı. Öyle ki binanın inşasına nezaret etmek, betonarme hesaplarını yaptırmak için güçlükle eleman bulduk. Gerek makette gerek merdiven meselesinde Doktor Mussak'a neler borçlu olduğumu yukarıda söylemiştim. Niçin aramızda doğmadığını bir türlü anlamadığım bu kafa dengi dostun hatırasını burada bir kez daha yad etmek isterim. Bu bina yapıldığı zaman şüphesiz beni tebrik edecekti. Fakat asıl memnun olacağı şey alelade bir unutkanlığını o kadar şiddetle cezalandıran bir zihniyetten onun hesabını aldığım intikamdı. Hakikatte bana gelen her alkış ona bir nevi tarziye demekti. Bu bina dolayısıyla gerek saatleme bankasından, gerek enstitünün bütçesinden aldığım ikramiyeyi de onunla taksim etmeye candan razıydım. Gariptir ki bu parlak muvaffakiyete rağmen saat evlerini yaptırmaya başladığımız zaman bütün mahalle için yapılacak planların tarafından yapılmasını Halit Ayarcı teklif eder etmez beni o kadar alkışlayan arkadaşların hiçbiri bu işe razı olmadılar. Enstitünün son derece orijinal olduğunu aylarca iddia eden, bundan son derece de mesut görünen, günde değilse bile haftada hiç olmazsa iki defa inşaat yerine gidip seyredenler, dönüşte tebrik için odamın kapısında birbiriyle itişen en yakın dostlarımız buna itiraz ettiler. En insaflıları, bunlar hususi evlerdir, bizden sonra çoluk çocuğumuza kalacak, fazla orijinal olmasına ihtiyaç yoktur, sağlam, ucuz, emniyetli olması kâfidir diyorlardı. Bazıları ise daha ileriye giderek, dişimizden tırnağımızdan arttırdığımız para ile tecrübeye giremeyiz, biz ev istiyoruz, dahiyane eser değil diye aykırıyorlardı. Hatta beni o kadar iyi anladığını sandığım Doktor Ramiz bile bu fikirdeydi. ''Olmaz azizim, olmaz.'' diyordu. ''Bir de bakarsın ki merdivenleri ters taraftan koymuşsun, olur mu hiç?'' Doktor Ramiz'e dilimin döndüğü kadar bu merdivensiz kat hikayesine mesuliyetin biraz da kendisine ait olduğunu, asıl ilhamı bana onun insan zihni hakkında verdiği izahattan aldığımı anlatmaya çalıştım. Her defasında ''Karıştırma azizim, ev başka, insan şuuru ve ilim başka.'' cevabını aldım. Yalnız yan geldi Asaf Bey bu hususta hiçbir fikir beyan etmiyordu. Elinde sinekliği, yaz sonuydu ve dostumuz bu yeni adeti çıkarmıştı. Üç içtima boyunca münakaşaları hiç anlamadan dinledi. Dördüncüsünde yavaşça yanıma geldi. ''Hayriciğim, bu davadan sen vazgeç.'' dedi. ''İstersen babadan kalma bir evim var, tamir ettireceğim. Sana onu bırakayım, merakını tatmin edersin.'' Karım da bu fikirdeydi. Maketin başı ucunda 35 defa resim çektiren Pakize, evimizin tarafından yapılması ihtimalini işitince küplere bindi. İlk defa karımla kızımın ve damadımın aynı fikirde olduklarını gördüm. Karım durmadan Allah göstermesin diyordu. Hiç senin yapacağın evde oturulur mu? Zehra ise beni bu fikirden vazgeçirtmek için elinden gelen yosmalığı esirgemiyordu. Doğrusu istenirse ben de saat evlerini kendim yapmayı istemiyordum. Benim merakım, zevkim insan ruhunu öğrenmekti. Herkes benim gibi mi yoksa biraz farklı mı? Bunu öğrenmek için ısrar ediyordum. Hayır, onlar da benim gibiydi. Hatta daha beterdiler. Hiç şüphe etmeden hodbindiler. Umumun parası sarf edilirken o kadar cömert, hasbi, kayıtsız şartsız yenilik taraftarı olan, benim eserimle övünen insanlar, şimdi kendi menfaatleri ortaya konunca birdenbire dönmüşlerdi. Hatta Halit Ayarcı'yı bile artık dinlemiyorlardı. İnsanla bu kadar oynanmaz ki acanım, sözü dillerinden düşmüyordu. Hulasa herkes kendisi olmuştu ve bunun için herkes birbirine benziyordu. Halit Ayarcı bütün bunlardan mustarip, ne yapacağını şaşırmış, ikide bir gelip bana şikayet ediyordu. ''Nasıl olur?'' diyordu. ''Nasıl olur? Dünyanın en modern müessesesinde, en mükemmel ve yeni şartlar altında ve bu kadar yenilik içinde çalışan bu insanlar bu işi nasıl anlamazlar? O halde enstitüde ne işleri var? Niçin yeni binayı alkışladılar? Niçin bizi tebrik ettiler? Demek yalan söylüyorlar.'' Ben Halit Ayarcı'ya vaziyeti anlatmaya çalışıyordum. Hayır, yalan söylemiyorlar diyordum. İkisinde de samimiydiler. Yeniliği kendilerine ucu dokunmamak şartıyla seviyorlardı. Hala da o şartla severler. Fakat hayatlarında emniyetli ve sağlam olmayı tercih ediyorlar. Böyle şey olur mu? Bir insan iki türlü düşünür mü? İki türlü mantık bir kafada bulunur mu? Halit Ayarcı hakikaten meyustu. Tabii bulunur. Daha doğrusu menfaatler istikametini değiştirirse mantıkla değişir. Ben anlamıyorum doğrusu bunu. Bütün eserim yıkıldı. Bu müessese artık benim değil. Şakaklarından ter akıyordu. Hiçbir zaman onu bu halde görmemiştim. Karşısındaki kalabalıktan daha çetinlerine, çok büyüklerine laf anlatmıştı. Burada hepsi kendisini yetiştirmesi bir avuç insan onu şaşırtmıştı. Bir rüyada gibi etrafına bakınıyordu. Hiç boks maçına gitmediniz mi? İlk önce bakamayız bile. Sonra birdenbire heyecanlanırız, bir tarafı tutarız. Bir an evvel kafi derecede kuvvetli olmamasına kızarız, haykırırız. Haydi deriz, daha kuvvetli, daha müthiş deriz ve öyle olmadığı için üzülürüz. Fakat hangimiz o esnada o adamın yerinde bulunmayı isteriz? Hiçbirimiz değil mi? Bunlar da öyle işte. Mücadeleyi bizim tarafımızdan seyrettiler ve bizi alkışladılar. O anda çok samimiydiler. Fakat şimdi siz ringe buyurun deyince iş değişti. Burada kendi menfaatleri, kendi emniyetleri var. O halde bu adamlar bana inanmıyorlar. Beyhude yere buraya toplamışız. Beyhude yere uğraşmışız. Hayır, yine size inanırlar. Fakat menfaatlerine dokunmamak şartıyla. Zaten niçin inanmalarını istiyorsunuz onu anlamıyorum. Fakat iş, iş... Böylece saat evlerinin uzun ve çetin münakaşası hiç farkında olmadan Halit Ayarcı'yı içinden yıkmıştı. Dördüncü içtima en çetini oldu. Halit ayarcı işi tehdide kadar götürdü. Fakat heyhat, sihir bozulmuştu. Karşısındakiler kendilerini kuvvetli buluyorlardı. Sözlerini bile dinletemedi. Saat evleri herkesin evleri gibi olacaktı. Çoğunluk öyle istiyordu. Toplantı salonunu yerini bana bırakarak herkesten evvel terk etti. Ben ilk defa olarak enstitü azasına ait bu cins içtimalarda reye müracaat ettim ve mutlak çoğunluğun hakkını teslim ederek çıktım. Odasına girdiğim zaman büsbütün başka bir Halit ayarcı ile karşılaştım. Vaktiyle halamı oturttuğu büyük koltukta ayaklarını masaya dayamış düşünüyordu. Beni görünce ben bir yerde aldandım. Nerede diye sordu. Nerede aldandım? Onu bulsam bana yeter. Bilmiyorum diye cevap verdim. En iyisi düşünmeyin bunu artık. Nihayet kendi evleri istedikleri şekilde yaparlar. Güle güle otursunlar, der geçeriz. O yüzüme ısrarla inatla baktı. Niçin dedi beni anlamıyorsunuz? Ben bir yerde aldandım. Gülerek kendisini teselli ettim. Belki mimarlık dehamda dedim. İtiraf edin ki bu işten hiç anlamıyordum. Anlayamazdım da. Omuzlarını silkti. Bundan ne çıkar sanki? Fazla oynadık etrafla. Kabul etmiyor musunuz? Tekrar yüzüme baktı. Hayır dedi. Hiç oynamadık. Hiç oynamadık. Bizi aldattılar. Biz fazla inandık onlara. Sonra ayağa kalktı. Odanın içinde dolaşmaya başladı. Bu müessese artık benim değil. Bundan sonra ben de herkes gibiyim burada dedi. Ve şapkasını dahi almadan çıkıp gitti. Bu Halit Ayarcı'nın kapıldığı ilk yeisti. Bütün meseleyi biraz da hiçten yere alevlendirmişti. Bununla beraber fazla devam etmedi. Milletler Arası Saatleri Ayarlama Enstitülerinin Umumi Kongresi yeni binamızda açıldığı zaman herkes yine eski Halit Ayarcı ile karşılaştı. Mütebessim, kibar, üstün, hakiki centilmen bütün kongreyi kendisine hayran etti. Kongrenin kapanış merasiminde 2 saat konuştu ve birbiri ardınca çılgınca alkışlandı. Bununla beraber kendisine en yakın insan sıfatıyla onun artık eski Halit Ayarcı olmadığını gayet iyi hissediyordum. Şüphesiz ki enstitümüzün o kadar ani şekilde lavında onun bu ruh haletinin çok tesiri olmuştur. Filhakika eski heyecanı ve harareti kalsaydı bu hazin akıbetle bu kadar beklenmedik şekilde karşılaşmazdık. Daima vaziyetleri karşılamasını bildiğine göre, hatta lava sebep olan hadisenin vuku bulduğu gün enstitüde bulunmuş olsaydı iş yine değişirdi. Fakat yoktu. Aylardan biri zaten gelmiyordu. Enstitüde ecnebi heyet geldiği zaman yalnız ben vardım. Ve yazık ki ben de bütün tecrübeme rağmen bu heyetin ehemmiyetini takdir edemedim. Kaldı ki artık eskisi gibi müesseseden şüphe de etmiyordum. Halit Ayarcı'nın itişleriyle yavaş yavaş müessesenin hakikaten lüzumlu bir iş gördüğüne, hakikaten modern bir teşekkül olduğuna inanmıştım. Etraf gerek bina hususunda gerek diğer meselelerde bizi o kadar beğenmiş, o kadar alkışa gark etmişti ki böyle bir şüphe aklıma bile gelmiyordu. Bu itibarla heyete herkes tarafından beğenilen müessesemizi baştan aşağı gezdirdim ve yaptığımız işler hakkında lüzumlu gördüğüm bütün izahatı verdim. Yazık ki bu gelen heyet öbürleri gibi değildi. Ne kapının sembolik saati, ne katların acayip ve takma merdivenleri, ne de büyük daktilo salonumuzda elinde değneği bir şef Dorchester gibi işaret veren, kalem amirimizin emri altında son derece ritmik çalışan 70 daktilomuzun hep bir anda makineye basıp yazı yazmaları onları şaşırttı. Öyle ki dostça başladığımız gezinti hemen hemen tam bir kayıtsızlık içinde bitti. Tekrar odama döndüğüm zaman heyetin reisi kendisine ikram ettiğim içkiyi kabul edeceği yerde doğruca telefona koştu ve 0135'i arayarak saatin kaç olduğunu sordu. Aldığı cevap üzerine evvela duvardaki saate sonra yüzüme baktı. ''Böyle bir kolaylık varken bu müesseseye ne lüzum var?'' diye sordu. Bu aşağı yukarı kurulduğu günden beri benim Halit Ayarcı'ya sorduğum sualdi. O her defasında bana çok ciddi, mantıki cevaplar vermiş, tamamıyla ikna edememişse bile hiç olmazsa susturmuştu. Yazık ki ben Halit Ayarcı değildim. Bende ne onun talakati ve keskin mantığı vardı, ne de karşımdaki adam behemehal ikna edilmek arzusuyla bu suali sormuştu. Bu itibarla verdiğim cevapların hiçbirini doğru dürüst dinlemedi bile. Her ağzımı açışta böyle bir müesseseye ne lüzum var diyordu. Nihayet bütün dünyada buna benzer müesseseler bulunduğunu söyledim ve tekrar Halit Ayarcı'dan öğrendiğim şekilde mutlak ve muayyen kadroları anlattım. Sonunda adam bana Allah'ı ısmarladık bile demeden çıkıp gitti. Bununla beraber bu acayip ziyaretin böyle bir netice vereceğinden hiç şüphe etmedim. Fakat ne olur ne olmaz Halit Ayarcı'yı aradım. Evinde yoktu. Sağa sola sordum, hiçbir yerde bulamadım. 3 gün sonra müessesenin lağvedildiği emri geldi. Bu benim için bir bakıma büyük darbe değildi. Çoktan beri artık bu işin bitmesi lüzumuna kani olmuştum. Hele Amerikalı'nın ziyaretinden sonra büsbütün soğumuştum. Saatleri Ayarlama Enstitüsü rolünü yapmıştı. Fakat ne olsa hayatıma girmişti, ona çok emek vermiştik. Planını kendi çizdiğim binadaki odama, onun yanında bazı geceler kaldığım istirahat odama, küçük bar Amerikanıma, banyo dairesine, mobilyaya, duvardaki resimlere, her şeye bağlıydım. Kendi elimle ve zevkle tanzim ettiğim bahçesine çıldırıyordum. Diktiğim ağaçların büyümesini artık göremeyecektim. Emri alır almaz Halit Ayarcı'yı tekrar aradım. Yarım saat sonra eve geleceğini ümit ediyorlardı. Masamın başında bir elim telefonda oturup düşünüyordum. Bu müessese belki de bir gün bir işe yarayabilirdi. Halit Bey fonksiyonunu kendisi yaratacak diyordu. Bu fırsatın verilmediğine üzülüyordum. Diğer taraftan vaziyeti hiç de bizler gibi olmayan 300'e yakın müstahdemi filan vardı. Onların istikballeri beni sıkıyordu. Bu adamların hayatı ne olacaktı? Nasıl iş bulacaktık, ne yapacaktık? Abes dahi olsa bir iş işti. Haydi ben hatıratımı yazdırdım, onlar ne yapacaklardı? Yarım saat sonra Halit Ayarcı'yı telefonla buldum. Durumu anlattığım zaman, galiba çok kederlisiniz diye benimle alay etti. Siz üzülmüyor musunuz? Hayır dedi, biliyorsunuz ki müessese ile artık eski alakam kalmadı. O beni inkar etti. Burada olsaydınız belki önüne geçerdiniz. Ama yoktum dedi, olmamam da artık eski bağların koptuğunu göstermiyor mu? Fakat dedim, mesele yalnız bizim meselemiz değil. Bu kadar arkadaş müstahdem var. 300'e yakın insan. Bir müddet düşünür gibi oldu. Evet, onlar var dedi. Sizi bu akşam görebilir miyim? Zannetmem diye cevap verdi ve telefonu kapadı. Bu bir cevap değildi. İçimde eski hiddet yine kabardı. Akşama bana geleceğini umdum, yine ortada yoktu. Ertesi güne evine uğradım. Erkenden seyahate çıktığını söylediler. O haftayı hemen hemen dairenin tasfiyesi işleriyle geçirdim. Hafta sonunda evimde evvelden kararlaştırılmış büyük bir toplantı vardı. Bu acı havadis üzerine bu davetten vazgeçmek istemiş fakat karımı bir türlü kandıramamıştım. Villa saatteki bu son toplantı hiç de parlak başlamadı. Zaten aynı mahallede yaşamaya başladığından beri yarısından fazlası birbiriyle akraba olan ve eskiden olmayanlar da yeni evlenmelerle birbirine bağlanan bu insanlar sadece gece gündüz hep bir arada oldukları için daha 6. ayında birbirlerine düşman olmuşlardı. Öyle ki gerek bu cins davetlerde gerek alelade ziyaretlerde gelip gidenler bu zahmete daha ziyade birbirinin ayıbını, kusurunu görmek, tenkit etmek, küçük tarizlerle hırpalamak için katlanıyor gibiydiler. Bunu gittikleri yerde insanın yüzüne karşı söylemezlerse ki çoğunun nezaketi ve birikmiş kini buna müsaitti, hiç olmazsa arkadan dedikodu yapmak imkanını buluyorlardı. Bu itibarla çoktan beri bu cins toplantıları istemiyor, davetlerden kaçıyor ve mümkün oldukça kendim de hemen kimseyi davet etmiyordum. Fakat küçük kızım Halide'nin doğum gününü büyük bir davetle kutlamayı 3 yıldan beri adet etmiştim. Pakize bir türlü yeni evimizin bu anneannesini bırakmak istemiyordu. Şurası da var ki karım tam benim zıttım olarak bu cins toplantılardan hiç de çekinme ihtiyadında değildi. O etrafındaki düşmanlık halkasına ehemmiyet vermiyor, hatta üzerine yürüyordu. Hafif bir tebessümle küçük bir kahkaha ile taşı gediğine koymaktan hangi kadın kendisini alabilir? Nedense kadın kısmı bu gibi işlerde erkeklerden daha mukavemetli ve daha cesur oluyor. Yeni aldığımız sofra takımı, kendisinin bu gece için yaptırdığı tuvalet varken Pakize'nin bu münasebetsiz davetten vazgeçmesine imkan yoktu. O refahımızla, güzelliğiyle, gençliğiyle gün boyunca aleyhimizde bulunanları bir kere daha ezmeyi aklına koymuştu. Şurası da var ki Pakize enstitünün affedilmesinin uyandırdığı ruh halini hiç hesaba katmamıştı. O hala her zamanki gibi tatlı sohbet arasında yapılacak tarizlerle karşılaşacağını sanıyordu. Halbuki hiç de böyle olmadı. Davetlilerimiz adeta bir kin çıkını halinde eve geldiler. Daha yüzlerine bakar bakmaz bütün gece neler çekeceğimizi anladım. Nitekim biraz sonra hiddet, birikmiş kin, kıskançlık birdenbire infilak etti. İşin garibi bu çok insani duygulara benim tahmin ettiğim gibi sadece biz hedef olmuyorduk. Hemen hemen herkes birbirine düşmandı. Kadınlar kocalarına karşı, nişanlılar birbirine karşı hep aynı hislerle mütehassistiler. Bütün ayıplar, bütün kusurlar ortadaydı, bütün kazançlar biliniyordu. Hulasa enstitünün lağvını hiçbiri öbürünü affetmiyordu. Herkes öbürünün nazarında mücrimdi. Bununla beraber müessesenin mesuliyetini taşıdığımız için en fazla mücrim olan tabiatıyla Halit Bey ile bendim. Kadehler arttıkça bu kin ve düşmanlık hissi de artıyordu. Halit Ayarcı'nın ısrarıyla hiç yoktan ortaya çıkarttığımız, etrafımıza topladığımız insanlar şimdi bizden hesap sormakla iktifa etmiyorlar, açıktan açığa bizi itham ediyorlardı. İlk darbeyi Pakize yedi. Yeni tuvaletini methetmek şöyle dursun, davetlilerimiz alelade nezaket kaidelerini bile unuttular. O zamana kadar ona kompliman yapmayı belli başlı vazifelerinden bilen genç memurlarımız karımın etrafına yanaşmadılar bile. En yakın dostlarımızın hanımları gözümün önünde onun yaşını hesapladılar, saçının boyasını sordular. Sonra yavaş yavaş evimizin büyüklüğünden, mobilyamızın zevksizliğinden, bu masrafı hangi gelirle karşıladığımızdan bahsedildi. Ben 3 kişilik bir gruba yaklaşırken sansar kelimesiyle kendimden bahsedildiğini duydum. Bununla beraber dediğim gibi kin sadece bize karşı değildi. Enstitünün lağvı ile bir yığın kombinezon ortadan kaybolmuş, bir yığın dostluk adeta uçmuştu. Bu itibarla hemen her tarafta, her grupta aynı soğukluk, aynı dargınlık havası, aynı çekişme vardı. Saat 10'a kadar yarım saatten beri iki kanadı açık yemek odasının kapısında beklediğim halde münakaşaları kesip bir türlü davetlilerimizi içeriye alamamıştım. Biraz evvel etrafa meydan okuyan Pakize adeta gizlenmek istiyor gibi kardeşlerinin arasına sığınmıştı. Yalnız halam istifini bozmamıştı. Her zamanki hiddetli feveranlarıyla etrafındakilere cevap yetiştiriyordu. İşte tam bu esnada birdenbire Halit Ayarcı elinde seyahat çantası, başında şapkası ile göründü. Ve hiç kimseyi aldırmadan bana doğru geldi. Onun görünüşüyle birdenbire kesilen homurtu bir saniye sonra ve sanki birdenbire adam akıllı beslenmiş bir ocak gibi parladı. Fakat Halit Ayarcı hiç aldırmadı. Elimi sıkarken affedersiniz diye özür diledi. Şimdi dönebildim. Kararı tashih ettirdim. Daha doğrusu ilga kararı duruyor. Ama müessesenin muntazam surette tasfiyesi için daimi bir tasfiye komisyonu teşekkül etti. Bütün arkadaşlar orada vazifelidir. Bunu söyledikten sonra karımın elini öptü ve yemek odasına girdi. Kalabalık birdenbire etrafımızda dalgalandı. Herkes yine eskisi gibi, hatta eskisinden fazla dosttu. 2 gün evvel birbirlerinden boşanacaklarını işittiğim ve 2 saattir hep ayrı ayrı gruplarda dolaşan bir karı koca birbirleriyle karşımda öpüşerek barıştılar. Bozulmuş 2 nişanın hemen oracıkta yenilendiğini gördüm. 300'lerin grubu tekrar teşekkür etti. Hulasa bir bayram havası içinde herkes sofraya oturdu. Hayır, bu adamlar kinlerinde ve düşmanlıklarında oldukları kadar sevinçlerinde de açık ve samimiydiler. Sofrada Halit Ayarcı'ya yavaşça sordum. Peki ötekiler, küçükler? Birdenbire yüzü karardı. Zaten onlar için yaptım bu işi dedi. Fakat ayar istasyonlarında çalışanlar için bir şey yapamayız. Ona da siz çalışın. Siz dedim, siz niye çalışmıyorsunuz? Yüzüme hayretle baktı. Ben dedi, aldandığımı anladım. Ve iştah ile yemeğine başladı. Gece yarısı kalabalık dağıldıktan sonra benim çalışma odamda tekrar buluştuk. Fakat aramızda garip bir vaziyet vardı. Hatta Şehzade başındaki kahvede kendisini ilk gördüğüm gün dahi bana karşı bu kadar yabancı değildi. Benimle bir parti tavla oynadı. Oyun bitince Allah'a ısmarladık diye ayrıldı. O geceden sonra Halit Ayarcı'yı bir daha ancak korkunç otomobil kazasından sonra kaldırıldığı evinde, yatağında görebildim. Kitabın sonu. 2 Nisan 2008. Sayfa 358.